Ayrım 11. Kontrgerilla örgütlenmesi 2. Ferit İlsever. Sayfa 158. 6. bölüm. 12 Eylül. Sovyetler Birliği'nin yıkılması ve 1. Körfez Savaşı. CIA yetkilileri, bizim oğlanlar başardı. 12 Eylül 1980'e doğru bıçak kemiğe dayandı. Sağ-sol çatışmasının durdurulması toplumsal talep haline getirildi. Getirildi diyoruz çünkü anarşi ve terör tam da bu amaçla toplumda eli sopalı bir iktidarın duruma el koyarak anarşiyi durdurması talebini güçlendirmek hedefiyle Gladio tarafından tırmandırılmıştı. Nitekim 12 Eylül muhtırasından sonra terör bıçakla kesilir gibi kesildi. Sonraki yıllarda Başbakan Süleyman Demirel bu durumun terörün bilinçli bir şekilde mi tırmandırıldığı sorusunu gündeme getirdiğini vurgulamıştı. 1980 yılında yükselen terör dalgasına ekonomik kriz de eklenmişti. Turgut Özal önderliğinde 24 Ocak 1980'de hazırlanan önlemler paketi halkın yoksullaştırmasını öngörüyordu. Dolayısıyla yükselen terör dalgasının yanı sıra ekonomik kriz ve ABD'nin bölgemizle ilgili yeni dayatmaları hakim sınıflar açısından zorba bir iktidarı zorunlu kılıyordu. ABD özellikle Sento dağıldıktan sonra bölgede Türkiye'nin taşeronluğuna daha çok ihtiyaç duyuyordu. Türkiye, ABD'ye göre Sovyetler Birliği ile çelişmelerin keskinleştiği 80'li yıllarda bölgeyi denetlemek için piyon rolü oynamalı, Sovyetler Birliği'ne karşı ise kuşatma ve parçalama misyonunu üstlenmeliydi. Sonuç olarak Amerikancı derin devlet 12 Eylül'de ABD'ye ve dünya sermayesine sıkı sıkıya bağımlı halk hareketi ve solu bastırılmış 24 Ocak programı ile dışarıya ve işbirlikçi sınıflara daha çok kaynak aktaran faşizan bir rejim kurmaya girişti. Askeri darbenin ilk pratiği halk üzerinde devlet terörü uygulamak oldu. Türkiye Cumhuriyet tarihindeki en ağır devlet terörüne tanık oluyordu. Daha sonra ise ABD ve emperyalist devletler denetim altında tuttukları Asala çeteleriyle yurt dışındaki diplomatlarımıza karşı saldırılara giriştiler. Ayrıca 12 Eylül rejiminin bölge ülkelerine özellikle Suriye'ye karşı ABD hizmetindeki saldırgan politikası 1984'ten sonra bize PKK terörü olarak geri döndü. Ağır baskılar ve idam cezaları ile sürdürülen 12 Eylül terörünü kısaca anımsayalım. 12 Eylül'den hemen sonra başta Türk İş ve Disk olmak üzere sendikaların para ve evraklarına el kondu, yöneticileri tutuklandı. Sendikalara kayyum tayin edildi. Disk davasında 577 sanık sorgudan geçirildi. Çoğu sendikanın ve işyerlerinin önderlerinden 68 kişi tutuklandı. 28 Mayıs 1981'de Genel Başkan Abdullah Baştürk ile Disk Yürütme Kurulu üyeleri ve yüzlerce işçi İstanbul Sıkı Yönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nde yargılanmaya başladı. 1477 sanıklı Disk davası 20 Aralık 1986'da sona erdi. 1166 işçi beraat ederken gerisi çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı. 12 Eylül'ün daha birinci haftasında 50 milletvekilinin gözetim ve güvence altına alındığı açıklandı. Parti başkanları Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan, Doğu Perinçek ve Alparslan Türkeş tutuklandı. Partileri DİKP, MHP ve MSP hakkında davalar açıldı. Süleyman Demirel ve bir kısım eski siyasiler Çanakkale Zincir Bozan'da zorunlu ikamete tabi tutuldular. Eski siyasi liderlere 10 yıl siyaset yasağı getirildi. Türkiye'yi 12 Eylül'e getiren partilerin eski yöneticilerinin demeç vermeleri ve yazı yazmaları yasaklandı. Başta Cumhuriyet olmak üzere birçok gazete kapatma ve yayın durdurma cezalarına çarptırıldı. 1982'nin ilk 3 ayı içinde bütün sol örgütler hakkında davalar açıldı. Ama hepsinden önemlisi 12 Eylül'ün TSK'daki devrimci Atatürkçü birikime indirdiği darbeydi. Ordu'da 1981 sonlarında başlayan tasfiye 3 yıl sürdü. Sol cuntalar arandı fakat bulunamadı. Zaten esas amaç orduyu sol düşünceden ve Atatürkçülükten temizlemekti. 3000'e yakın subay, az subay ve askeri öğrenci işkenceli soruşturmalardan geçti. Yargılamalarda hüküm giyenler %1 bile değildi. Ama 1500 kişi ordudan atıldı. Bunlar en zeki ve en yetenekli subay kadrolarıydı. Orgeneral Kenan Evren, Milli Güvenlik Konseyi Başkanı olarak 16 Eylül 1980'de şunları söylüyordu. Bu gizli ve hain güçler eğer bu müdahale yapılmasaydı silahlı kuvvetlere sızarak birkaç yılda onu da bölme yoluna gideceklerdi. Biz gelmesek küçük rütbeli subaylar gelecekti. Yine bu sıralarda gazetelerde küçük rütbeli subayların sol cunta hazırlıkları olduğu haberlerinin çıkması sağlanıyordu. 12 Eylül bunu engellemişti. Bu haberler gerçekte orduda yapılacak tasfiyenin işaretleriydi. 21-27 Haziran 1987 tarihli 2000'e doğru dergisi, orduda 12 Eylül operasyonu başlıklı haberinde bu konuyu işliyor ve emekli deniz öğretmen Üsteğmen Mehmet Emin Aydın'ın anlatımlarına da yer veriyordu. 1981 sonunda başlayıp 1984 yılı ortalarına kadar süren sorgulamalarda bir cuntaya rastlanamamıştı. Büyük rütbeli subaylar olaya dahil edilememişti. Emekli deniz öğretmen Üsteğmen M. Emin Aydın 28-2-1984 tarihli sorgusunda bu çabaları şöyle anlatıyordu. Amiral general isimleri söylemem istendi. Elektrik sürüyordu. Söylediğim her ismin beni olduğu kadar kendilerini de mahvedeceğini belirtmem üzerine cuntanın başında amiral ya da general olmadığı sonucuna vardılar. Albaylara sıra geldiğinde durum daha farklı olmadı. Bunun üzerine sırasıyla yarbay binbaşı rütbesine kadar inen bir pazarlık başladı. Cunta bulunamamıştı ama zaten esas amaç bu değildi. Sorun solcuların kazınıp tasfiye edilmesiydi. 12 Eylül döneminde sadece orduda değil poliste de büyük bir tasfiye hareketi gerçekleştirildi. 1980 sonrasında binlerce emniyet mensubunun görevine son verildi. İşten atılmak için polderli olmak 12 Eylül'den önce kurulmuş polis derneği veya sol görüşleri sahip olmak yeterli nedendi. Hele bir de MHP'ye karşı operasyonlara katılmışsa barınabilmesi artık mümkün değildi. Tasfiye hareketinin adını beyin kıyımı koymuştu polisler. Çünkü üst düzeyde görevden uzaklaştırılanların çoğunluğu kültürlü ve yetenekli kişilerdi. 8-14 Kasım 1987 tarihli 2000'e doğru dergisi poliste kıyım başlıklı haberiyle 12 Eylül dönemindeki polis tasfiyesini şöyle anlatıyordu. Ali Galip Savaşır Elazığ'ın Sivrice kazasında komiserdi. Polis Akademisi'ni ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'ni bitirmişti. 13 Haziran 1983 günü iki satırlık bir yazı tebliğ edildi kendisine. 1402 sayılı yasanın ilgili maddesi gereği görevine son verilmişti. Herhangi bir gerekçe de açıklanmıyordu. Yargı yolu da kapalıydı. Aslında Savaşır, 12 Eylül döneminde görevine son verilen, sürgüne gönderilen, resen emekliye ayrılan binlerce polis memurundan biriydi. Kimilerine göre sayıları 10 bini buluyor, hatta aşıyordu. Aralarında valiler, emniyet müdürleri, şube müdürleri vardı. Tasfiye hareketinin 4 kademede gerçekleştiği belirtiliyordu. Doğrudan ihraç daha çok polis memurlarına uygulanmıştı. 1402 sayılı yasa ikinci önemli dayanaktı. Resen emeklilik ise doğrudan ihraç edilemeyen üst düzey görevlileri kapsıyordu. Öğrenildiğine göre bu yasa temelinde 89'u vali, 226'sı emniyet müdürü, emniyet amiri, siyasi şube müdürü olmak üzere 550 emniyet mensubu emekliye ayrılmıştı. O dönem emniyet genel müdürü Fahri Görgülü'ydü ve yasanın mimarı olduğu söyleniyordu. Bu yöntemlerin ardından ünlü İKK planı geliyor, yani sakıncalı personel. Onun da hukuki kaynağı 657 sayılı devlet memurları yasası. Yine bu dönemde İçişleri Bakanlığı valileri de gözden geçirmiş değerlendirmesini yapmıştı. Onlar da menfiler ve müsbetler şeklinde ikiye ayrılıyordu. Ek olarak faydasızlar diye bir başlık da açmışlardı. Müsbetler listesinde yer alan isimlerden bazıları şöyleydi. Merkez valisi Nazmi Çengelci, merkez valisi Ali Çankaya, merkez valisi Fevzi Yetkiner, merkez valisi Cahit Bayar, merkez valisi Durmuş Yalçın, merkez valisi Kemal Bozbay, merkez valisi Vecdi Gönül, tetkik kurulu üyesi Necati Gündüz. Menfiler listesinde ise şu tanıdık isimler yer alıyordu. Müsteşar Ziya Çöker, Müsteşar Fahri Görgülü, Müşavir Mustafa Gündeşlioğlu, Merkez Valisi Hayri Kozakçıoğlu, Merkez Valisi Adnan Darendeliler, Merkez Valisi Remzi Özer, Tetkik Kurulu Şube Müdürü İstemihan Talay, Teftiş Kurulu Başkanı Tahsin Soylu, Baş Müşavir Müfettiş Kemal Güçhan. Türkiye içeride bu baskılarla boğuşurken dışarıda ise özellikle 1982-84 yılları arasında yoğunlaşan emperyalist merkezlerin kışkırttığı Asala çetelerinin yoğun terör saldırılarına uğradı. Bu saldırılarda çok sayıda diplomatımız şehit oldu. Eylül 1980-Mart 1985 arasında gerçekleştirilen Asala saldırılarını aşağıda özetliyoruz. Bu saldırılarda şehit olan diplomat ve görevlilerimizi bir kez daha saygıyla anıyoruz. 26 Eylül 1980'de Paris Büyükelçiliği basın danışmanı Sevinç Bakkalbaşı yaralandı. 4 Mart 1981'de Paris Çalışma Ataşesi Reşat Moralı ile din görevlisi Tecelli Arı öldürüldü. 29 Ocak 1982'de Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan şehit edildi. 9 Nisan 1982'de Kanada Büyükelçisi Kani Güngör yaralandı. 6 Mayıs 1982'de Boston Fahri Başkonsolosu Osman Gündüz öldürüldü. 8 Haziran 1982'de Lisbon İdari Ataşesi Erkut Akbay şehit edildi. 28 Ağustos 1982'de Kanada Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Kurmay Albay Attila Atıkat öldürüldü. 10 Eylül 1982'de Bulgaristan Başkonsolosluğu İdari Ataşesi Bora Süelkan öldürüldü. 14 Temmuz 1982'de Brüksel Ataşemiz Dursun Aksoy şehit edildi. 15 Temmuz 1982'de THY'nin Paris'te Orly Havaalanı bürosu bombalandı. 7 ölü, 45 yaralı, saldırıyı Asala örgütü üstlendi. 28 Mart 1984'te Asala'nın Tahran Büyükelçiliğimize saldırısında askeri ataşe yardımcısı İsmail Pamukçu komaya girdi. Başkatip Serbet Öktem yaralandı. 15 Nisan 1984'te Tahran İdari Ateşesi İbrahim Özdemirci'nin evi tarandı. 28 Nisan 1984'te Tahran Büyükelçisi Sekreteri Şadiye Yönder ve eşine ateş açıldı. Işık Yönder öldü. 20 Haziran 1984'te Viyana Büyükelçisi Çalışma Ataşesi Erdoğan Özen'in arabasına bomba kondu. Bombanın patlaması sonucu Erdoğan Özen şehit oldu. 19 Kasım 1984'te Viyana'da Birleşmiş Milletler'de görevli Enver Ergun şehit edildi. 2 Aralık 1984'te İrlanda Büyükelçisi Gündoğdu Üstün evinde ölü bulundu. 12 Mart 1985'te teröristler Kanada'da Ottawa Büyükelçiliğini bastılar. Bu saldırı dalgası sırasında 12 Eylül 1984'te toplanan ABD Temsilciler Meclisi 24 Nisan'ı Ermeni Soykırım Günü olarak kabul etti. Öte yandan Türkiye 1984'ten sonra PKK saldırılarına hedef oldu. Bu saldırıların 1979'dan farkı PKK merkezini yönlendiren adresin değişmiş olmasıydı. 70'li yıllarda MİT tarafından yönlendirilen PKK, 80'li yıllarda Suriye'nin denetimine girdi. Bu değişiklikte Türkiye'nin CIA'ya yönlendirmesiyle Müslüman Kardeşler örgütünü kullanarak Suriye'nin iç işlerine müdahale etmesi başrolü oynamıştı. 2000'e doğru dergisi 1993 başlarındaki sayılarında Türkiye-Suriye ilişkilerini bozan Müslüman Kardeşleri kışkırtmasıyla ilgili olarak şu bilgileri veriyordu. Suriye'ye karşı faaliyet yürüten Müslüman Kardeşler adlı örgüt, MIT'le, Mossad'la, diğer batılı istihbarat örgütleriyle yakın ilişki içinde. Türkiye'li bir devrimci, ABD'nin o yıllarda Orta Doğu'daki Sovyet etkisine karşı Müslüman Kardeşlerin gelişmesi için yoğun çaba sarf ettiğini belirtiyor. Ürdün, Müslüman Kardeşler için bir radyo istasyonu kuruyor. Suudi Arabistan, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne, ekonomik yardım yapmasının birinci şartı olarak Müslüman Kardeşleri eğitim kamplarında yer verilmesini dayatıyor. Başlangıçta çok cılız olan Müslüman Kardeşler örgütü, bu destekler sayesinde Suriye'deki Halep ve Hama kentleri başta olmak üzere bölgede önemli güçler topladı. Alevilerin çoğunlukta olduğu kentlere giden yolcu otobüslerini, saldırılarla başlayan eylemler Hama'da Hafız Ezat tarafından kanla bastırılan isyana kadar uzanıyor. Türkiye'li devrimci anlatıyor. PKK terörünün gelişmesiyle Türkiye'nin bu örgütle ilgisi arttı. Hatay'ın Reyhanlı ve Yayla Dağı sınır kapıları bu örgüte açıldı. 1986'da Suriye'de iki yolcu otobüsünde patlayan ve onlarca insanın ölmesine yol açan bombalama olayını Müslüman Kardeşler üyesi iki Türk kardeşin MIT'in bilgisi dahilinde gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Bu iki Türk'le beraber yakalanan Suriyeli Müslüman Kardeşler üyeleri bombaları Türkiye'den getirdiklerini belirtiyorlardı. 2000'e doğru 31 Ocak 1993 sayfa 9. Esad Sovyetler Birliği'ne yanaşınca bizimkilerle CIA ve Mossad Esad'a karşı mücadele veren radikal İslamcı grup Müslüman Kardeşleri İhvan-ı Müslim'in yardım ettiler. Elemanları bizzat Türkiye'de eğitildi. Kampları vardı. Örgütün para kaynağı ise Suudi Arabistan'dı. Bu grup suikastler yaptı. Sovyet askerlerini öldürdü. Sovyet temsilcilerini hedef aldı. Suriye'de birkaç kez ayaklandı. Ancak hepsini Esad çok kanlı bir biçimde bastırdı. En kanlısı da Ocak 1982'de oldu. Bunun üzerine Müslüman Kardeşler darmadağın oldu. 2000'e doğru 7 Şubat 1993 sayfa 9. 20 Eylül 1980'de Emekli Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Ulusu Başkanlığı'nda 12 Eylül'ün ilk hükümeti kuruldu. 24 Ocağın mimarı Turgut Özal bu hükümette Başbakan Yardımcısı oldu. Özal istifa ettiği 15 Temmuz 1982'ye kadar bu görevi sürdürdü. 6 Kasım 1982'de yapılan 12 Eylül'den sonraki ilk genel seçimlerde partisi Anavatan Partisi birinci oldu. İkinci Halkçı Parti, üçüncü ise Milliyetçi Demokrasi Partisi'ydi. Özal bu sonuçlar üzerine 13 Aralık'ta birinci hükümeti kurdu ve başbakan oldu. Özal'ın ve partisinin 1989'dan sonra yıldızı sönmeye başlayacaktı. Özal bu çöküş sürecinde Çankaya'ya çıktı ve Cumhurbaşkanı oldu. Vefat ettiği 17 Nisan 1993 tarihine kadar, yani 12 Eylül sürecinin büyük bölümünde Türkiye'deki Amerikancı derin devletin bir numarasıydı. 23 Ekim 1981'de kapatılmış olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yerine Sadi Irmak Başkanlığı'nda 160 üyeli Danışma Meclisi kuruldu. Meclis Anayasa, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'ndaki değişiklikleri gerçekleştirecekti. Danışma Meclisi'nin hazırladığı anayasa taslağı 8 Kasım 1982'de halk oylamasıyla kabul edildi. 82 Anayasası, 61 Anayasası'nın getirdiği birçok özgürlüğü bir çip atmıştı. Bu denli çok yönlü baskılar sonucunda halk hareketi ve sol hareket bastırıldı. Demokratik kitle örgütleri ve sendikalar dağıtıldı. Halk örgütsüz bırakıldı. Düşünce ve ifade özgürlüğü kısıldı. IMF'in kemer sıkma programlarıyla halk yoksullaştı. 12 Eylül yönetimi laikliğe ağır darbe indirdi. Tarikat cemaat örgütlenmesine ve yasa dışı Kur'an kurslarının açılmasına hız verildi. Amacını uluslararası alanda İslam'ı yaymak olarak açıklayan İslam Kültür Merkezi, Türkiye'de 1982 yılında Evren, Ulusu ve Özal'ın imzaladığı bir anlaşma ile kuruldu. İslam Kültür Merkezi, Rabıta, Hizbullah, İslam'a davet gibi şeriatçı örgütlerle işbirliği içinde olduğunu yayınlarında açıkça belirtiyordu. Böylece 12 Eylül yönetimi, uluslararası şeriatçı örgütlere, Kur'an hükümlerine dayalı bir devlet ve toplum düzeni uğruna faaliyette bulunmaları için kucak açıyordu. 12 Eylül döneminde öğretimin birliği parçalanmış, resmi istikamet Türk-İslam sentezi olarak belirlenmişti. 12 Eylül rejimi, Türkiye'nin doğusunda ise İslam'ın birleştiriciliğinden medet umuyordu. Özel Harp Dairesi, Doğu bölgesinde dağıtılmak üzere ayetli hadisli bildiriler bastırmıştı. Bu bildiriler, devletin askeri ve polisi aracılığıyla dağıtılıyor, helikopter ve uçaklarla atılıyordu. Laik Cumhuriyet, halkı bu bildirilerle Allah'ın emrine itaate ve bölücülere karşı cihada çağırıyordu. Atatürk Yüksek Kurumu, AYK ise 20 Haziran 1986 günü Cumhurbaşkanı Evren Başkanlığı'nda toplanarak Türk-İslam sentezini temel atan resmi bir kültürün bütün millete kabul ettirilmesine yönelik bir raporu benimsiyordu. Atatürk Yüksek Kurumu Başkanı, Emekli Korgeneral Suat İlhan'ın masasındaki takvim 20 Haziran 1986 gününü gösteriyordu. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurulu'nun o gün yapılacak 10. toplantısına Sayın Cumhurbaşkanı Kenan Evren başkanlık edecekti. Cumhurbaşkanı Evren uzun masanın başına oturmuştu. Hemen sağında Başbakan Turgut Özal her zamanki sakinliğiyle yer alıyordu. Evren'in solunda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Ürüv vardı. Masanın çevresindeki diğer yüzler ise protokoldeki sıralarına göre dizilmişlerdi. Tanıtma ve enformasyon işlerinden sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Yılmaz, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mükerrem Taşçıoğlu, MGK Genel Sekreteri YÖK Başkanı İhsan Sabri Doğrumcu, AYK Başkanı Emekli Korgeneral Suat İlhan ve Cumhurbaşkanı'nın tayin ettiği yüksek kurul üyeleri. Gündemde milli kültür unsurlarının ve kültür politikasının tespitinde uygulanacak yöntem ve sorumluluklar başlıklı rapor bulunuyordu. Rapor özetle Türk milletine Türk-İslam sentezi istikametini göstermekteydi. Yüksek Kurul, Atatürk Yüksek Kurumu'nun raporunu benimsedi. AYK'nın raporunda çok tartışmaya yol açan konu dindi. Türk-İslam sentezine dayalı milli kültürde din milleti bütünleştiren ve birinci sırada yer alan unsur olarak değerlendiriyordu. 2000'e doğru 25-31 Ocak 1987 sayfa 8. Turgut Özal'ın işte bu koşullarda ANAP'ı solucan taktiğiyle ılımlı İslamcı bir parti olarak kurması mümkün oldu. Bu taktiği Özal'a Türkiye'deki İslamcı akımların büyük üstadı Necip Fazıl Kısakürek daha ANAP kurulmadan tavsiye etmişti. Necip Fazıl'ın Erenköy'deki konağının en küçük odası, içeride 3 kişi. Turgut Özal, üstad dediği Necip Fazıl Kısakürek ve sır katibi Akgün Albayrak, Albayrak görüşmenin tutanağını yazıyor. Tarihi görüşmede şeriatçıların üstadı Necip Fazıl Kısakürek, Özal'a kurulacak partinin program ve taktiklerini çizdi. Akgün Albayrak bunları yazıya geçirdi. 1983 başlarıydı. Yeni anayasa kabul edilmiş, parlamenter rejime geçiş takvimi işlemeye başlamıştı. Seçimler yapılacak, 12 Eylül generalleri yönetimi meclise devredeceklerdi. Sıra yeni partilerin kurulmasına gelmişti. Turgut Özal, zemin yoklayanlar kervanının ön saflarında yine de kendini tanımlayacağı fikri bir çerçeve arıyordu. Program, taktikler ve destek ihtiyacındaydı. İşte tarihi Necip Fazıl Özal görüşmesi buna yanıt veriyordu. Kısakürek'in çok yakını olan bir kaynak yüzyılı anlattı. Turgut Özal'ın Necip Fazıl'la ilişkisi Özal'ın Sabancı Holding'de koordinatör olduğu dönemde başlıyor. Necip Fazıl, Rapor Dergisi'nin 12. sayısında şöyle diyor. Şeriat gelmiş ve gelecek nizamların üstünde tek yoldur diye haykırmanın hürriyetine malik miyiz? Belki o gün değillerdi ama bugün sadece haykırmak geri bir hedef haline geldi. Şeriat için cihadın ayak sesleri duyuluyor. Necip Fazıl'ın önerdiği solucan taktiği sayesinde şimdilik göstermelik bir vitrinle parti kurmanın yararlarını anlattı Özal'a. Partiye nötr bir isim koyalım. 12 tane isim önerisi sundu. Bunlardan biri de Anadolu Partisi. Yani kısa söylenişiyle ANAP. Korkut Özal'ın da Necip Fazıl'la değişik bir ilişkisi var. Turgut Özal kadar yakın değiller. Mesafeli ancak hep saygılı. Kısa Kürek partinin söyleminin nasıl olması gerektiğini de anlattı. Atatürk ilkeleri edebiyatına kesinlikle yüz vermeyelim. Ama ılımlı layık bir görüntü vermeye çalışalım ki askere de sempatik gelsin dedi. Necip Fazıl, feyz verdiği partinin mürüvvetini göremedi. ANAP kurulduktan 5 gün sonra 25 Mayıs 1983'te öldü. Akgün Albayrak'ın irici el yazısıyla 11 sayfa tutan notlarının sonunda Necip Fazıl şunları söylüyor. Netice, önce bir solucan gibi ol, kendini belli etme, İslam inkılabının önünü aç. Yüzyıl 14 Ekim 1990 sayı 1. Bütün bu gelişmeler 12 Eylül müdahalesinden hemen sonra merkezine bizim oğlanlar başardı mesajını geçen CIA istasyon şefi Graham Fuller'ı haklı çıkarıyordu. Bu sözler aslında darbenin arkasındaki gücü de açıklamış oluyordu. 12 Eylül'de derin devlet. 12 Eylül sürecinde derin devletin örgütlenmesi yandaki gibiydi. 12 Eylül, Küçük Amerika sürecinde Atatürk devrimine en köklü darbeyi indiren karşı devrim dönemi oldu. Amerikancı derin devlet, ordu hariç tüm cumhuriyet kurumlarına hakim oldu, denetimi altına aldı. Kontrgerilla konusunda 1950'li yıllardan itibaren anlattıklarımız hep Amerikancı derin devletin milli devletin merkezine yerleşme çabasıydı. 12 Eylül, bu çabanın hedefine ulaştığı dönemdir. Derin devlet, 12 Eylül döneminde tüm devlet örgütlerinde yayıldı ve üstünlük kurdu. Bu durum elbette 12 Eylül'ün milli devletin çöküş sürecinde geriye doğru önemli bir dönüm noktası olduğunu da gösteriyor. 12 Eylül dönemini iki bölüm halinde incelemek gerekir. Derin devleti ilk bölümde Evren Cuntası hakimdir. 12 Eylül'ün durgunlaştığı ve geri çekilmeye başladığı ikinci dönemde ise Turgut Özal derin devlete damgasını vurdu. 12 Eylül'den önceki Türkeşçi örgütlenme 12 Eylül'den sonra Evren Cuntası'nın emrine girdi. Böylece Evren Cuntası'na bağlı yeni 12 Eylül ekibi oluştu. Sonraki yıllarda bu ekibin tasfiyesi de 12 Mart'ta olduğu gibi uzun zaman alacaktı. 12 Eylül döneminde özellikle poliste Atatürkçü ve ilericilerin tasfiyesi 90'lı yıllarda emniyette ve kamu kurumlarında tarikatların, cemaatlerin özellikle Fethullah Gülen'in önünü açtı. 12 Eylül'den çıkış arayışları. ABD 80'li yılların ortalarından itibaren Türkiye'nin önüne somut piyon görevleri koymaya başladı. Herhalde Türkiye'nin bu dönemde işbirlikçilik konusunda kıvama getirildiğini düşünüyorlardı. Ama özellikle TSK'dan kaynaklanan beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştılar. ABD'nin Irak'ı bölen, Irak'ın kuzeyini Türkiye'nin sözde himayesine terk eden ve böylece Türkiye-İran savaşını hedefleyen senaryosu ordunun tepkisiyle karşılaştı. Bu senaryoda Türkiye'deki Amerikancı derin devletin özellikle Turgut Özal'ın da rol alması ordu üst yönetimini 12 Eylül'den çıkacak ve TSK'nın 2000'li yıllardaki komuta kademesini düzenleyecek planlar yapmaya itti. Turgut Özal, iki Necdet'in Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Uru ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Necdet Öztürk'ün tasfiyesiyle bu planları suya düşürdü. Ancak kendisi de yıprandı. Böylece 80'li yılların ortalarını 12 Eylül'ün koyu karanlığının dağılmaya ve Özal'ın da yıpranmaya başladığı dönem olarak kabul edebiliriz. 2000'e doğru dergisi Pentagon'un Kürt senaryosunu ve Türkiye'nin tavrını şöyle haber yapmıştı. ABD Savunma Bakanı Yardımcısı William Taft 7 Kasım 1986 günü Ankara'ya 24 saatlik bir yıldırım ziyarette bulundu. Taft'ın koltuğunun altındaki dosyada bir Pentagon senaryosu bulunuyordu. Bu senaryoya göre İran ordusunun Kerkük-Musul bölgesini tehdit etmesi üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri sınırı geçiyor ve bölgeyi kontrol altına alıyordu. Bu durumda İran, ABD füzeleriyle Kerkük'ü vuruyordu. BM Güvenlik Konseyi toplanıyor fakat bir karar alamıyordu. ABD'nin getirdiği öneriler özellikle Sovyetler Birliği ve ÇHC'nin itiraz ve vetosuyla karşılaşıyordu. Türkiye fiilen Kerkük Musul bölgesine yerleşiyordu. Ankara uluslararası platformlarda askeri müdahaleyi özellikle ülkenin bütünlüğü ve güvenliği gerekçesiyle açıklıyordu. Ayrıca 1936 yılında yapılan anlaşmaya göre Türkiye'nin Musul petrollerinde %10 payı vardı. Irak 50 yıldır Türkiye'nin payını ödemiyordu. 2000'e doğru 6-12 Mart 1988 sayfa 9. Derginin haberine göre Taft Esenboğa'ya ayak basmadan bir hafta önce Pentagon'un niyetleri ABD basınına sızdırılmıştı bile. 1 Kasım 1986 günlü International Herald Tribune'da yayımlanan William Taft imzalı yazıda senaryonun bir özeti verilmişti. William Taft Ankara'da soğuk duşla karşılaştı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Uru kendisiyle görüşmedi. Taft'la Ankara'da Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Necip Torumtay görüşecekti. Genelkurmay Başkanlığı Pentagon'un Kürt senaryosundan haberdardı. Besbelli ki Türk ordusu bu senaryoya tavır alıyordu. Bu tavrın faturası 8 ay sonra 1 Temmuz 1987 günü Genelkurmay'da düzenlenen emeklilik töreninde kesilecekti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Uru'la birlikte Genelkurmay Başkanı olması beklenen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Necdet Öztorun da Özal'ın isteği üzerine emekli ediliyordu. Genelkurmay Başkanlığı vekilliğine Orgeneral Necip Torumtay atanıyordu. Özal'ın iki Necdetler diye anılan bu operasyonunun üç nedeni vardı. Birincisi, iki Necdetler ABD'nin Kürt senaryosuna tavır koymuşlardı. Oysa bu senaryo daha başlangıçtı. Arkasından büyük müttefiğin yeni dayatmaları gelecekti. Türk ordusunun başında iki Necdet'in bulunduğu komuta kademesiyle piyon rolü oynaması mümkün değildi. İkincisi, iki Necdetler bir süredir ordunun kışlasına çekilmesi gerektiğini savunuyorlardı. Bu da 12 Eylül'ün sonu olurdu. Üçüncüsü, TSK'nın 2000'ler planı diye anılan başında Orgeneral Necdet Uru'nun bulunduğu planlama bozulmalıydı. Orgeneral Necdet Uru, 3 Aralık 1982'de Genelkurmay Başkanı olmuştu. Orgeneral Necdet Öztorun'un da içinde bulunduğu ordu üst kademesinin Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu tehdit ve dayatmaları da dikkate alarak özellikle TSK'nın ileriki yıllardaki yapılanmasına cevap olmak üzere hazırladığı 2000'ler planına göre Öztorun 1987'de Genelkurmay Başkanı olmalı, önümüzdeki süreçte de Uru Cumhurbaşkanı seçilmeliydi. İşte Pentagon'un Kürt senaryosunun reddedilmesinin cevabı şimdi 2000'ler planının bozulmasıyla veriliyordu. Genelkurmay'daki emeklilik töreninden yaklaşık 2 ay sonra 31 Ağustos 1987 günü Kırıkkale Tüpraş tesislerinde yapılan gizli toplantı 1988 Ocak ayında gündeme bomba gibi düşen 2. MİT raporuyla açığa çıktı. Ve ABD'nin Özal'ın başında bulunduğu Gladio'nun operasyonunun hedefleri anlaşılır oldu. 31 Ağustos buluşması 5 ay sonra 2. MİT raporu olayına kadar uzanan gelişmelerle çok kritik bir başlangıç noktasıydı. Buluşmaya gelenler zamanın İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Galip Demirel, Emniyet Genel Müdürü Saffet Arıkan Bedük, Ankara Valisi Cahit Bayar, İzmir Valisi Vecdi Gönül ve Gaziantep Valisi Abdülkadir Aksu idi. Vali ve emniyetçiler arasında bir de Korkut Özal'ın bulunması toplantıya anlam kazandırıyordu. Salonda bulunanların çoğu Korkut Özal'a ağabey diyordu. Buluşmaya gelenlerin birlikteliği eskilere dayanıyordu. İçişleri Bakanlığı'na MSP'nin hakim olduğu 70'li yıllarda kurulan kadro 12 Eylül'de korunmuş, daha sonra ANAP'ın devlet içindeki çekirdeğini oluşturmuştu. Bu çekirdek ekip 2. Başkent diye adlandırdıkları Kırıkkale'nin Tüpraş tesislerinde sık sık bir araya geliyordu. Bu çekirdeği Korkut Özal oluşturmuştu. Eski MSP'lilerin bir bölümü onun kanalından ANAP'a girmişti. Korkut Özal, bürokrasi içindeki atamalarda da etkiliydi. Toplantının somut gündemini Başbakan Turgut Özal'a ulaştırılan çok önemli bir gayri resmi rapor oluşturuyordu. Doğru Yol Partisi ile Yeraltı Dünyası arasında bazı parasal bağlantılar bulunduğu ileri sürülüyordu. İşte bu kesin kanıtların önümüzdeki günlerde yapılacak ve 12 Eylül'ün yasakladığı siyasilere siyaset yolunu açacak halk oylamasında hayır oylarına dönüştürme kabiliyeti tartışılıyordu. Sonuç olumluydu. Başbakan elde edilen kanıtlara güvenebilirdi. Ancak DHP'nin işini bitirmek için bir belge gerekiyordu. Korkut Özal, Kırıkkale'den Ankara'ya bu sonuçla dönüyordu. Bütün vatandaşlar referandumun hemen öncesinde Özal'ın yapacağı çok önemli konuşmayı dinlemek için televizyon başına çağrılıyordu. Özal'ın yapacağım deyip de yapmadığı açıklama üzerine çeşitli söylentiler dolaştı. Oysa Özal, Türkiye Gazetesi'nde yayınlanan demecinde cephaneliğinde olduğunu düşündüğü silahı kendi ağzıyla açıklamıştı. Bir belge üzerindeyiz. Onu temin edebilirsek önemli bir şeyi ispat etmiş olacağız. 5 Eylül'den önce elimizde olursa açıklama yaparım. Türkiye, 30 Ağustos 1987. Ama belge yoktu. Özal, Türkiye Gazetesi'nde yayımlanan demecini unutarak veya gözlerden kaçacağını düşünerek çarpıcı açıklamanın erken seçim olduğu havasını yayacaktı. Asıl ilginç olan, Kırıkkaya'da buluşan dinci vali ve emniyetçilerin onayladıkları operasyonda MIT'in ünlü masonlarının başrolde olmalarıydı. İkinci MIT raporunun kahramanları, MIT Müsteşar Yardımcısı Hiram Abbas da MIT Kaçakçılık ve İstihbarat Dairesi Başkanı Mehmet Emür de babadan masondular. Dikkatli gözler Kırıkkaya'da kararlaştırılmış ve önümüzdeki günlerde büyük gürültü kopartacak olan MIT raporunun bütün sayfalarında hatta bütün satırlarında Özal'ın parmak izlerini görebiliyordu. MIT raporundaki Özal parmağı iki olguyla somutlaşıyordu. Birincisi Kırıkkale toplantısının doğrudan doğruya aile tarafından organize edilmesiydi. İkincisi MIT raporunun Özal'ın emriyle hazırlandığı artık gazete köşelerinde açıkça yazılmaktaydı. Raporu yazan Mehmet Emür, müsteşar yardımcısı Hiram Abbas'tan yazılı emir istemişti. Hiram ise talimatı Özal'lardan alıyordu. Sabah 17 Şubat 1988. MIT Müsteşarı Korgeneral Hayri Ündül bütün bu olaylarda devre dışı kalmıştı. Korgeneral Ündül eski komutanı Necdet Ürü ile konuştuktan sonra artık bu işin böyle gitmeyeceğini saptıyor ve kararını veriyordu. MIT Müsteşarlığı Başbakanlığa bağlıydı. Ne var ki Ündül dilekçesini vereceği makamın başbakanlık olduğunu düşünmüyordu. Cumhurbaşkanına başvururken bir mesaj vermek istiyordu. Asıl önemlisi Korgeneral Ündül'ün istifa gerekçesiydi. MIT Müsteşarı artık olayları önleyecek gücünün kalmadığını söylüyordu. Ündül herhangi bir kimseyi suçluyor muydu? Hiram Abbas'ı kontrol edemediğini ve emir komuta ilişkisinin işlemediğini yakınarak söylüyordu. İşte şimdi Kırıkkale buluşmasıyla iki Necdet'in tasfiyesinden sonra Gladio merkezinin örgütlenmesinde emniyete doğru yeni ve ileri bir adım atılıyor. MIT ve emniyette Gladio unsurlarının eşgüdüm halinde çalışması kararlaştırılıyor ve ekip içinde valilerle emniyet görevlilerinin nerelere atanacağı planlanıyordu. Son olarak da toplantıyı bilgileri dahilinde gerçekleştirdikleri MIT'çiler Hiram Abbas ve Mehmet Emür'den TSK'yı ve bazı yurtseverleri hedef alan yukarıda söz konusu ettiğimiz raporu yazmaları isteniyordu. Ocak 1988'de 2000'e doğrunun açığa çıkarttığı ve günlerce tartışılan rapor öncelikle ve yoğun biçimde Orgeneral Necdet Uruğ'u hedef alıyordu. Uzun tartışmalardan sonra raporun Özal'ın talimatıyla hazırlandığı ve ordunun milli duruşunun hedef alındığı açığa çıktı. Hiram Abbas ve Mehmet Emür MIT'ten uzaklaştırıldı. MIT içindeki ekiplerinde bulunan çoğu isim emekli edildi. Öte yandan Kırıkkale toplantısında kararlaştırılan atamalar daha sonra Korkut Özal tarafından uygulandı. Korkut Özal'ın başkanlığındaki TÜPRAŞ buluşmasına katılanlar katlandıkları fedakarlıkların ve zahmetlerin meyvelerini zamanla topladılar. İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Galip Demirel ve Gaziantep Valisi Abdülbelir Aksu milletvekili oldular ve kendilerini geleceğin bakanları arasında görüyorlardı. Raporun özel parçasını İçişleri Bakanlığı kadrolarında kalanlar topluyordu. En büyük pay Cahit Bayar'a düşüyordu. Raporun hedeflerinden biri olan Nevzat Ayaz'ın İzmir'e kaydırılmasıyla boşalan İstanbul Valiliğine Bayar getiriliyordu. İzmir Valisi Vecdi Gönül İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığına atanıyordu. Saffet Arıkan Bedik ise artık başkentin valisiydi. Yarım yüzyıllık küçük Amerika sürecinin her aşamasında olduğu gibi 1987'de aydınlıkçılar Gladio ile karşı karşıya gelmişti. Bir yanda Gladio'nun TSK'nın milli planlarını bozma girişimi ve bu girişimin aletleri Hiram Abbaslar, Mehmet Emürler, diğer yanda bunların karanlık tertiplerini açığa çıkaran aydınlıkçılar. Tıpkı bugünkü gibi, bugün de Fethullahçı Gladio'nun TSK'ya hedef alan Ergenekon tertibinde başrollerde Mehmet Emür bulunuyor. Bu tertibe karşı en kararlı mücadeleyi yine aydınlıkçılar yürütüyor. Emürler, aydınlıkçıların mücadelesi sonucunda ikinci kez MIT'ten uzaklaştırıldılar. Bugün ise tertiplerini ABD'den CIA'nin kucağında sürdürüyorlar. 1987'deki kapışmada en ağır darbe MIT içindeki Hiram Abbas, Mehmet Emür ekibine indirildi. Ekip 1987'de çöktük, tiksinti geldi bana diye ağlaşıyordu. MIT Müsteşar Yardımcısı Hiram Abbas ve Kaçakçılık Daire Başkanı Mehmet Emür sabah Bulvar ve Güneş gazetelerine açıklamalarda bulundular. Hiram Abbas, istihbarat servisimiz ve bazı arkadaşlarımla birlikte benim de gururum ve kişiliğim zedelenmiştir. 1971-1973 olaylarında Aydınlık Gazetesi'nde benim sorgularda bulunduğum ve işkenceci olduğum yazıldı. Bunlar doğru değildir. Kendi ekibimle yaptığım 156-157 baskın vardır. Yakalanma faaliyetindeydim, sorguda değil. Aydınlık Gazetesi hakkımda büyük yayın yapmıştır. Özel teşebbüsle çalışmaya başladım. 2000'e doğru bunu fevkalade büyüterek benim görüşüme göre her zamanki görevini yapmıştır. Birçok makamı birden yıpratmak, hakikaten zor durumları düşünmek ve MIT'i atıl bırakmak hedefine yönelmiştir. Cumhurbaşkanlığı ile MIT'in arasını açmak istemiştir. MIT, rapor sızan bir müessese haline sokulmuştur. Başbakan olayın içindeymiş gibi gösterilmiştir. Bütün bu üç makam da yıpratılmış bulunmaktadır. Perinçek'in iyi etüt edilmesi lazımdır. Başka iltisakları var mıdır? Teröre karşı aktivite, kaçakçılığa karşı aktivite. Bunu devamlı kurcalayan bir adam. Gelelim yenisine. Başbakanla yaptığım Suriye seyahatinden sonra bu sefer MIT içinde bir sivilleşme hikayesi ortaya atıldı ve aday olarak gösterildim. Tekrar 2000'e doğru da yayınlar başladı. Bunlar 1978'de de MIT hakkındaki yayınlarla MIT'i pasif duruma sokabildiler. Kısa bir süre için başardılar. Bunu kabul edebilirsiniz, başardılar. Doğu Perinçek iyi bir kafa, kabul etmek lazım. Artık bir daha devlette çalışmam ama tahkikat istiyorum. Mehmet Eymür. Bizden sonra gelen nesiller aynı cesareti, aynı tavrı göstermeyecektir. Gerek İran Bey, gerek şu emekli edilen kadro teşkilatta temayüz etmiş, mesleklerini en iyi bilen, birikimleri çok olan deneyimli insanlardır. Bu kadroyu emekli etmek, MIT'i bir 10 yıl geriye götürmüştür. Bu son operasyon tamamıyla teşkilatı yemiş, bitirmiştir. Bu, MIT'in çöküşüdür. Bir yerde yaptığım işten tiksiniyorsun. Bu mesleği niye yapıyoruz ki biz? MIT ne için var? Tiksinti geldi bana. Neye hizmet ediyorum ben? Kime hizmet ediyorum? 2000'e doğru 19-25 Haziran 1988 sayfa 23. Sonuçta iki Necdetler tasfiye edildi. 2000'ler planı suya düştü. Özal yıpranarak bir iktidarsızlaşma sürecine girdi. 1989'da ise işçi memur hareketinin yükselmesiyle Özal'ın çöküşü başladı. MIT içinde Abbas Eymür ekibine darbe indirildi. Toplam olarak 12 Eylül'den çıkış sürecine girildi. 2 Kasım 1985'te Sosyal Demokrat Parti, SODEP ve Halkçı Parti'nin birleşmesiyle Sosyal Demokrat Halkçı Parti, SHP kuruldu. 30 Mayıs 1986'da SHP 2. Kongresinde Erdal İnönü Genel Başkanlığa getirildi. 14 Kasım 1985'te Demokratik Sol Parti, DSP kuruldu ve Genel Başkanlığa Rahşan Ecevi seçildi. 6 Eylül 1987'de yapılan halk oylaması sonucunda siyasi yasaklar kalktı. Bunun üzerine Bülent Ecevi, DSP Genel Başkanı, Alparslan Türkeş ise Milliyetçi Çalışma Partisi Genel Başkanı oldular. 14 Mayıs 1988'de ise Doğru Yol Partisi'nin 2. Kongresinde Genel Başkanlığa Süleyman Demirel seçildi. Bir yandan parlamenter sisteme dönüş yolunda bu adımlar atılırken, diğer yandan ordunun 2000'ler planının bozulmasından cesaret alan güçler bir karşı devrimci atak başlattılar. 1987 Ocak ayında üniversitelerde türban eylemleri başladı. 28 Ocak 1987'de Kayseri'de Nakşibendi lideri Hacı Hasan Dinç'in cenaze törenine 15 bin kişi katıldı. Katılımcılar arasında Necmettin Erbakan ile Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdağ ve bazı eski milletvekilleri de bulunuyordu. 28 Mart 1987'de 10 gündür süren rabıta toplantısına Kenan Evren de katıldı. Yurt dışındaki din görevlilerinin maaşlarının rabıta örgütünce ödendiği iddialarını Evren döviz sıkıntısı gerekçesiyle doğruladı. 3 Aralık 1987'de Yüksek Öğrenim Kurulu, YÖK Genel Kurulu üniversitelerde türbanı serbest bırakma kararı aldı. 10 Aralık'ta ise türban yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi ve türban serbest oldu. Ancak bu yasa Anayasa Mahkemesi'nin 7 Mart 1988 tarihli kararıyla iptal edildi. İptal kararına karşı 10 ve 12 Mart günlerinde İstanbul ve Ankara'daki üniversitelerde türban eylemleri sürdürüldü. 11. ayrımın sonu sayfa 175.